Garipler Kervanı.
Kıymetli dinleyenler, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda sizlerle beraberiz. Garipler Kervanı'ndayız. Bu programda muhterem hocamız Profesör Doktor Ethem Cebecioğlu hocamız bize ölüm kavramının açılımlarından bahsediyorlardı efendim. Öncelikle hepinizi saygı ve muhabbetle selamlıyoruz ve programımıza o şekilde başlıyoruz. Kıymetli hocam, Cenab-ı Hak Münafikun Suresi 10. ayet-i kerimede şöyle buyuruyor. Herhangi birinize ölüm gelip de Rabbim, beni yakın bir süreye kadar geciktirsen de sadaka verip salihlerden olsam demesinden önce size verdiğimiz rızıktan infak edin. Bu şekilde Cenab-ı Hak Münafikun Suresi 10. ayet-i kerimede buyuruyor. Yani biz öldükten sonra herkes tekrar geri gelip bundan sonra sadaka vermek, infak etmek, amel-i salihte bulunmak isteyecek. Dilerseniz bu ayet-i kerimeyi açıklayarak programımıza başlayabiliriz muhterem hocam. Buyurun efendim.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves selamü ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ve bihi nestaîn. Evet muhterem dinleyenlerim. Ölüm gelip o kaçınılmaz gerçekle, yüz yüze geldiğimizde.
Evet.
Halbuki dünyadayken, قُلْ اِنَّ الْمَوْتَ الَّذ۪ي تَفِرُّونَ مِنْهُ korkuyor, kaçıyordunuz. فَاِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ o sizi kucaklayacak. İstediğin kadar kaç. Kaçamazsın.
Kaçış yok ya.
Yok. Kaçış olmayan bir şeyden kaçmaya çalışmak akıl kârı mı?
Değil.
Avrupa'da bakıyorsunuz, krayonik uygulamalar var. Krayonik işte sizin vücudunuzu -125 derecede, -70 derecede, artık kaç dereceyse şok olarak donduruyorlar. Hücreler parçalanmıyor.
Parçalanmıyor. Hmm.
Hastalığınız ileride bir ilacı bulunduysa ve derdinize bir deva bulunduysa o zaman sizi çözecekler buzunuzu, dünyaya geleceksiniz, sizi ameliyat masasına yatıracaklar ve tedavi edecekler, ameliyat edecekler ve şifanızı bulacaksınız.
Evet.
Bu şekilde dondurup da, çözüp de hayata döndürdükleri bir kişi bile olmadı.
Başaramadılar yani bunu.
Yok, böyle bir şey yok.
Üzerine de çok çalışılmasına rağmen.
Çok çalışılıyor, hala da kendilerine kriyonik uygulaması yaptıran pek çok batılı zengin var. Ruh bedeni bu kadar uzun süreyle terk ederse, bunu bizim sufilerin bazı sözleri var bununla ilgili. Bu şekilde ruh bedenle alakasını keserse, nefis yok olursa ruh barınmaz. Kriyonik uygulamasında nefis yok ortalıkta.
Evet.
Nefis ölüyor. Nefis ölünce ruhun bağlanması için bir gerekçesi kalmıyor. Biliyorsunuz ruhlar nefislere aşık oldukları için bu bedenle temas kuruyorlar. Nefis üzerinden. Çünkü ruh neyse beden onun tam zıttı.
Evet.
Beden neyse o da ruhun tam zıttı. Hem bedene hem de ruha benzeyen katalizör varlık, aracı varlık nefis. Onun için nefis insanın birinci dereceden hakikati. Afaki hakikati.
Evet.
Onu iyi tanımak lazım. Men arefe nefsehu. Önce bir nefsini tanı. Hem bedene bakıyor hem de ruha bakıyor. Ondan sonra fakat arefe rabbi. Beden zaten yaşıyorsun maddi olarak. Tutuyorsun, kokluyorsun, görüyorsun, duyuyorsun. Bedensel faaliyetler var. Onu biliyorsun. Acaba bunun arkasındaki metafizik varlık, arzularım, iştahlarım, isteklerim, canımı çektikleri, şehvetlerim, Bunlar ne acaba?
Bunlar ne?
Nefis. Düşkünlüklerim. Bunlar hep nefis.
Evet.
İşte bunları düşündüğümüz zaman ruhumuzun o şekilde uzun süre uykuya dalıp da o uyku esnasında nefis tamamen ölünce ruhun bu bedenle alakasının kalmaması, ki ruh bir akıl mesela, akıl ruhun bir fonksiyonu.
Evet.
Akıl gibi vehim, murakabe, hayal, bu gibi ruhumuzun 33 tane kabiliyeti olduğu söylenir. Akıl bir kabiliyeti. Bu kabiliyetlerin hepsi seninle çekiliyor, ayrılıyor. 10 sene sonra buzu çözdüğünüz zaman nefis yok. Olmayınca akıl olarak uzayda bir yerlerde neredeysen artık. Ervah-ı mücennede, ruhlar hapishanesindesin. Orada akıl olarak varlığımız devam ediyor. Buraya dönüş yok.
Evet.
Hapishaneye kilitlemişler seni. Ervah-ı mücennede. Ruhların bulunduğu, toplu olarak bulunduğu bir tür hapishane. Ayrılamazsınız. İstese de o bedene dönemez. Çünkü dönecek nefis yok. Madde var. Maddeyi koruyorlar. Nefsi korumuyor. Nefsi koruyabilseler belki olabilir.
Belki hayat yeniden
olmaz da. Olabilir. Belki perhaps. Belki olabilir.
Nefis üzerine çalışmaları lazım. Beden üzerinde değil de.
Yok.
Evet.
Tasavvufun da birinci gayesi biliyorsun nefis terbiyesidir.
Nefis terbiyesi evet.
Bunlar ince uzun rumuzlar.
Evet.
Yalnız şunu söyleyeyim. Bizim Osmanlı geleneğinde, bizim geleneğimizde tasavvuf kültürü hakim olduğu için ölümle barışık yaşıyoruz biz. Osmanlı döneminde. Ama Cumhuriyet'ten sonraki dönemde ölümle olan irtibatımızı azalttık. Osmanlı döneminde mezarlarımızı evimizin bahçesine yapıyorduk. Bizim eski Ankara evimizin bahçesinde dedelerimizden 9 tanesinin mezarı var. Evin bahçesine defin yapıyor.
Evet.
Efendim bulaşıcı hastalık, intaniye vesaire. Batı'da veba hastalığı çok. Mezarların dışarıda olması lazım. Biz temiz milletiz. Tuvalet temizliğimiz çok önemli.
Evet.
Fıkıh kitaplarımız temizlikle, nezafetle başlıyor. Su temizliğine önem veriyoruz. İslam tarihinde amvas vebası dışında hiçbir veba hastalığı gözükmedi. Ama Avrupa'da pek çok gözüktü.
Evet. Bulaşıcı hastalık yok yani.
Biz o. Şu bulaşıcı hastalık varsa o cenazeyi şehrin dışına defnedelim. Bizde bulaşıcı hastalık olmadığı için cenazenin evin bahçesine gömülmesinin hiç mahsuru yok. Ve hiç kimse de hasta olmuyor. Hastalık yok çünkü. Temiziz. Hmm. Pislikten geliyor. Evde hela tuvalet yok Avrupalı'nın evinde. Versailles sarayını geziyoruz Fransa'da. Sarayın içerisinde tuvalet yok. 1700 senesinde yapılmış Hollanda kanallarındaki 1700-1600 yıllarında yapılmış evler var. O evleri geziyoruz. 1600 yılında yapılmış 400 yıllık ev. Tuvalet yok. Nereye döküyorlar? Lazımlığa yapıyor. Lazımlığı da ihtiyacı bitince sokağa döküyor. Sokağa dökünce de fareler geliyor. Onu yiyor. Efendim söyleyeyim evlere, insanlara derken
salgın, bu hastalığı... Salgın hastalıklar çoğalıyor tabii.
Bizde yok öyle bir şey.
Evet.
Kanalizasyon var bizde. Ve tuvalet var.
Temizlik medeniyeti yani.
Temizlik medeniyetiyiz
evet,
biz.
Tabii. Evet.
Bizde bu gibi şeyler yok, bizde görülmez. İşte ölümle barışık olmamız Osmanlı'nın uzun yaşamasının arka planında ölümle barışık olması ve dünyanın geçiciliğinin farkında bulunması.
Evet.
Sanırım bu faktörleri iyi düşünmek lazım. Bu faktörleri yani sosyal olarak böyle bütün toplum olarak ölüm bilinci keskinleşmiş.
Evet.
Ölümün farkındalığı olan toplumlarda suç da az oluyor.
Suç da az oluyor.
Ölümden insanlar kaçtıkça daha çok suç işliyor.
Her şeyi sahipleniyor, hayata bağlanıyor.
Kriminolojik vakalar evet. Batı ülkelerinde daha çok. Ve suçlar çok sofistike işleniyor. Bilgisayar suçları başladı mesela. Bizdeki hırsızlıktır, adam öldürmektir, yankezcilik bizde bu kadar. Ne suçlar var kriminolojik olarak? Neler evet. var?
Evet.
Yani buradan şunu söylemek istiyorum. Ölümü sık sık anın diyor Peygamberimiz. Ağzınızın tadı kaçsın diyor. Bu dünya rahatlık yeri değil. Herkes burayı rahat etme yeri zannediyor. Rahatlık ahirette. Bura imtihan dünyası, yorulma dünyası.
Dünya, salih amel işleme yeri.
Onu bırak.
Evet.
Hangi günümüz %100 huzurlu geçiyor?
Yok.
Benim yaşım 69'a bastı. Yani tam huzurlu geçirdiğim hiçbir gün yok. Üstelik dindar bir insanım. 5 vakit namazını kılan bir insanım ben. Her gün ya kızınızın derdi olur, torununuzun derdi olur, arkadaşınızın derdi olur, annenizin derdi olur, babanızın, bir şeye üzülürsünüz, kederlenirsiniz. Sizin semanızda bulutlar belki belirir, güneşiniz kesilir, aydınlık, şen, şakrak, taravet, neşe kaybolur, üzülürsünüz. Her gün böyle olmuyor mu?
Herkesin hayatı böyle hocam.
Herkesin hayatı da böyle.
Evet.
Derdimi anlattım. Zannediyordum ki dünyanın en büyük dertli insanı benmişim. O da bir de ben de anlatayım deyince baktım ki onun derdi benden fazlaymış. Her insanın derdi başkasından az. Ve bizim başkamız, bizim dışımızda kalan insanlar derdi de bizden daha fazla dert sahibi.
Evet.
Ve bu dünya zaten istesek de istemesek de acılarla dolu. Tatlılarla dolu değil bu dünya. Siyasal planda bakıyorsun, dünya çapında geliyor, memleketimize saldırıyor. Haksızlık yapıyor. Evet. Ordusunu yiyor. Bilmem ne yapıyor.
Gasp
hakkımı
ediyor.
Petrol hakkımı almaya çalışıyor. Efendim söyleyeyim, ona gidiyor haksızlık yapıyor. O onun memleketine saldırıyor. O onun memleketine petrolüne gözüküyor. Bunlar yaşamıyor muyuz?
Darbe yapmaya çalışıyor.
Her şeyi yapıyorlar.
Parasına el koyuyor. Her şeyi yapıyor. Evet.
Yani bireysel olarak bu böyle. Dünya çapında da böyle değil mi? Nerede evet. Adalet? Nerede efendim, modern insan? Yok. Modern insan diye bir şey yok. Daha ilk çağlardaki vahşi insanlar gibi insan. O arzular var ya, ilkel benlik, Erik Fromm'un. Onu evet. Okursanız o ilkel benlik. Hala ilk çağlardaki gibi, ilk çağlardaki insanlar neyse, modern insan da aynı. Değişen bir şey yok.
Yani bireysel, aynı yıkıcılık. Bireysel olarak da böyle, siyasi olarak da böyle.
Vahiçim, evet. Aynı yıkıcılık modern insanda fazlasıyla var.
Fazlasıyla var.
Eskiden bir ok çekerdi, bir insan ölürdü. Şimdi ben diyor, bomba buldum diyor Rusya. Onu ben diyor, Paris'in üzerine atarsam diyor, Fransa'nın tamamı gider diyor. Eskiden bir tane silah atıyor, bir kişi ölüyordu. Şimdi bir silah atıyor, 50 milyon kişi ölüyor. Aynı yıkıcılık, aynı vahşet hala var. İnsanın yapısında, nefsi emmaresi, yaratılışında bu vahşi, bu hayvani yön maalesef var. Erik Fromm'un İlkel Benlik adlı kitabını okursanız ne demek istediğimi çok iyi anlarsınız.
Bizim metin insanı yaşatmak lazımdı. Biz insanı tahrip ediyoruz, öldürüyoruz, çevreyi tahrip ediyoruz maalesef.
Öyle. Yani
evet.
Burada Yavuz Sultan Selim'in gözümü yaşartan bir ölümü var. Artık ölecek.
Evet, buyurun.
Şiiri pençe hastalığına tutulmuş. O çıbanı patlatmışlar sırtından. Ve bir delik açılmış. Ciğeri de gözüküyor dışarıdan.
O kadar.
Tabii. Büyük, sırtından delik açılıyor. Bakınca Hasan Can görüyor. Ciğerini görüyorum diyor. Ciğeri gözüküyor. Nasıl bir şeyse artık. Çıban. Şiirler pençe-i kaharında olurken lerzan. Beni bir gözlere ahuya zebun etti felek diyor. Şiir pençesi hastalığından titrerken
evet.
Gözleri ahuya benzeyen bir güzele beni esir etti felek diyor. Gözleri güzel, o mutlak güzel Allah.
Allah.
Yani ben titriyorum, ürperiyorum ama benim gözlerim Allah'a bakıyor diyor. En güzele bakıyor diyor.
Evet.
Etrafımdaki çoluğuma, çocuğuma bakmıyorum. Beni yaratan Allah'a, o en güzele bakıyorum diyor. O gözleri ahuya. İşte ölürken, ölme üzere Hasan Can yanındaki arkadaşı, yanındaki Nedim'i diyor ki durum nasıl diyor. Hasan Can hünkârım diyor. Şu an haleti ihtizara girdiniz. Yani ruh çekilme zamanı. Yavaş yavaş nez-i ruh. Yavaş yavaş ruh çekiliyor.
Ölüyorsun.
Eller, ayaklar yavaş yavaş soğumaya başlamış. Ruh çekiliyor. hissizleşiyor. Şu an diyor, Cenab-ı Allah'a yönelecek zamandır. Yavuz Sultan Selim Han diyor ki, ya sen şimdiye kadar bizi kiminle bilirdin? Ben zaten Allah'la beraberim.
Sürekli Allah'la beraberim ya.
Cenab-ı Hakk'a yönelişimizde acaba sen bir kusur mu gördün diyor. Ben zaten Allah'la beraberim. Şu anda gözüm Allah'a bakıyor. Başka bir şeye baktığım yok. Sen Allah'a bakıyorsun. Ben zaten bakıyorum diyor.
Evet.
Bunun üzerine Hasan Can diyor ki, haşa ki bir zaman zikri Rahman'dan gaflet ettiğinizi görmüş olan, hiçbir zaman Allah'ı zikirden bir an bile gaflet etmediniz. O özellikle kuruluş dönemine itibaren gelen padişahlar, bütün padişahlar dindardır.
Evet.
Ertuğrul Gazi, Allah adamı, alperen, namaz, ibadet, zikir, alimlerle bir mecliste bulunmak. Hep bu yapı içeri. Osman Gazi öyle. Birinci Murat böyle. Mehmet Çelebi'ler, Yıldırım Beyazıt'lar, Sultan Murat'lar, efendim söyleyeyim, ikinci Murat'lar, hep dindar insanlar.
Sürekli Allah'la beraberlik şuuru içerisinde yaşamışlar.
O hepsi derviş bunlar.
Derviş, evet.
Hepsi derviş. Başlarında bir hayat koçu, life coach diye hayatın anlamını anlatacak şeyhler var başlarında. Dursun fakihler var. Efendim söyleyeyim, o fıkıhçı gerçi. Ondan sonra Şeyh Edebali'ler var.
Evet.
Hacı Bayram Veli'ler var. Molla Fenari'ler var. Şeyh Kutbuddin'ler var. Zeynettin Hafi'ler var. Eşrefoğlu Rumi'ler var. Kimler var, kimler var?
Evet.
Ve diyor ki, Hasan Can, bana Yasin oku. Olur efendim diyor. Hasan Can, Bismillahirrahmanirrahim dedi, Yasin okumaya başladı. Hasan Can Yasin okurken Yavuz Sultan Selim Han da onunla beraber Yasin okuyordu.
Hı, beraber okuyordu. Evet.
Ve Yasin bitti. Halsiz, yorgun padişah Yavuz Sultan Selim Han bir daha dedi. Bir daha okuyalım dedi.
Evet.
İkinci okumaya başladılar. Onlar Allah'ın karşısına çıktıkları zaman melekler der ki onlara, Allah'tan size selam olsun. Allah'tan size selam olsun. Selamın kavlem bir Rabbir Rahim. Rahim olan Allah'tan size selam. Rahim, merhametli olan Allah'tan size selam. Bu ayet okunurken Yavuz Sultan Selim Han ruhunu teslim etti.
Allah rahmet eylesin. Evet. Ne güzel ölüm yani.
Ölümle barışık.
Evet, ölümle barışık.
Biz son nefeste telaşa düşüyoruz. Heyecanlanıyoruz bilmem ne. Çünkü ölü gibi çocuğa bağlanmışız. Böyle aşırı bir sevgi. Halbuki Allah'a aşırı sevgi olacak. Çocuğumuza sevgi olacak ama Allah'a olan sevgimizden daha aşağı olacak.
Öleceğim diye korkmuyor yani Yavuz Sultan Selim Han. Ve biz
gülerek
gülüyor. Şimdiye kadar bizi kiminle bilirdin diyor. Zaten Allah'la beraberiz diyor.
Bir inşallah bir vakit olursa Hürriyet Gazetesi'nin yazarı Ertuğrul Öztürk, evet, eniştesi Cemal Aksoy benim arkadaşımdı.
Evet.
O öldüğü zaman 27 Kasım 2018 tarihinde Hürriyet Gazetesi'nde kendi ailesinin geçmiş neslinin ölümle barışıklığını anlatan Ertuğrul Öztürk Bey'in çok güzel bir yazısı var.
Evet.
Bir dersimizi de o makale,
İnşallah
Ertuğrul Öztürk Bey'in yazdığı o makale üzerinde değerlendirelim.
İnşallah hocam.
Bir önceki nesil ölümle barışık diyor. Biz yeni nesil ölümle barışık değiliz diyor. Örneklerini anlatıyor ve yazısını bitirirken biz bir yerde hata yaptık diyor.
Evet.
Yeni nesil niye barışık? Öleceğiz halbuki. İşte burada da bir kimse öleceği zaman dünyaya dönsem de tekrar yaşasam da işlemediğim amelleri işlesem, dünyadayken fazla sadaka vermedim. Ahireti gördüm. Çok tehlikeli burası. Hesap çok ağır. Burası öyle basit bir şey değil. Bol sadaka vermek lazımmış. Dönsem de bol sadaka versem. Dönsem de bol bol namaz kılsam. Dönsem de salih insanlardan, iyi insanlardan olsam. Ayet-i Kerime bunu anlatıyor. Ama iş işten geçti. Tekrarı yoktur bunun. Herakleitos'un dediği gibi su bir kere akıyor. Aklı geçti. Bir daha geri dönüş yok. Film geri sarılmıyor.
Evet. Allah razı olsun hocam. Efendim şimdi kısa bir ara. Kıymetli dinleyenler, programımızın ikinci bölümünde tekrar birlikteyiz. Muhterem hocamız bize ölümden bahsediyorlar. Kıymetli hocam, Fatır suresi 37. ayet-i kerimede Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Onlar orada, ey Rabbimiz, ne olur bizi buradan çıkar, bizi dünyaya geri dönder de daha önce yaptıklarımızın yerine salih ameller yapalım diye feryat ederler. Allah onlara sorar. Biz size düşünüp ibret alacak kimsenin düşünebileceği kadar bir ömür vermedik mi? Size ikaz edici bir peygamber de gelmedi mi? Yani insan öldükten sonra, programımızın birinci bölümünde de bahsettiniz, dünyaya tekrar dönüp salih amel yapmak isteyecek. Ama Cenab-ı Hak diyecek ki biz size yeterince ömür verdik ve size ikaz edici bir peygamber de gönderdik. O yüzden yani şu an yaşadığı hayatın insan kıymetini bilmesi gerekiyor belki. Dilerseniz bu ayet-i kerimeyi açıklayarak devam edebiliriz muhterem hocam. Yani insan defalarca belki hayatında ölümle yüz yüze geliyor. Ondan sonra pek çok bela geliyor, musibet geliyor başına. Felaketler geliyor. Bunlardan ibret alması gerekiyor belki. Buyurun efendim.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ölüm, ölmek. Hikmet sahipleri ölmek en büyük sanattır diyor.
Evet. Yani
onların ölmek diye anlattığı şey son nefesteki ölüş değil. Ölmeden önce ölmek. Çok büyük bir sanattır.
Evet.
Kendini kontrol altına almak. Aşırılıklardan kaçınmak. Nefsin isteklerini kontrol altında tutmak. Her gelen rüzgara boyun eğmemek. Hakka göre durmak. Allah'a göre yaşamak. Değişme sabite göre kendini bir efendime söyleyeyim adres çizmek. Koordinatlarını sabit bir adrese göre ayarlamak.
Evet.
İşte bu büyük bir sanat. Hani beş vakit namaz, sabah bir ezan vakti var, öğlen bir ezan vakti var. Bu bir zaman ayarı değil mi?
İşte evet.
Aynı vakitler. Hayatı durduruyorsunuz, 24 saatin 50 dakikasını, 40 dakikasını efendime söyleyeyim Allah'la baş başa ölüme, ölmek, namaz kılmak ölmek. 50 dakika bir gün içerisinde ölmek. Bunu yaşıyorsunuz her gün. 23 saat, 10 dakika da hayat yaşıyorsunuz.
Evet.
Onun için böyle İslam dini dünyayı da ihmal etmemiştir. Ahiret de ihmal etmemiştir. O da bir dengedir, bu da bir dengedir. Allah'la buluşmak. Geldiğin asla dönmek, namaz budur. Aslınla, geldiğin yerle, yüceliklerle, göklerle irtibatını koparmaman lazım.
Evet.
Friedrich Nietzsche Ecce Homo adlı eserinde oradaydı galiba. Tam hatırlayamıyorum. Hafızam bazen yanılıyor. Yeryüzünde gezerken diyor arada bir başınızı kaldırın göğe bakın diyor. Yani evet. Gökle irtibatınızı koparmayın diyor.
Semavatla irtibatınızı
koparın. Batılı filozof bile farkında.
Evet.
Yine bir başkası şöyle söylüyor. Bu belki Pascal olabilir. Tam olarak hatırımda değil. Çünkü hafızam artık yaşlandı. Eskisi gibi kafamda her şeyi tutamıyorum. Allah'a diyor çocuğun gözüyle bakın diyor.
Çocuğun gözüyle
bakın. Çocuk her şeyi ilk defa gördüğü için hep şudur hali. Ha, o mu? Hep hayret halindedir.
Merak ve hayret.
Evet. Hayretin kendisi insanı inşa eden, insanı bilmeye yönlendiren, tecessüs merakı uyandıran bir iç yapılanmadır. Hacı Bayram Veli Hazretleri, kim ki hayrete daldı, nura müstarak oldu. Kim hayret? Böyle bakıyorsunuz, hayrete kapılıyorsunuz. Evet. Sizi nur kaplar diyor. Akıl koan etkisiyle duruyor o anda. Batıda psikolojide buna şaşırdığımız zaman şaşırmak aklın inkıtaya uğraması. Akıl inkıtaya uğrayınca kalp devreye giriyor. Kalp devreye girince inanç başlıyor. Eşyanın özüne ulaşıyorsunuz. Hayretle ulaşılıyor. Buna koan etkisi deniliyor.
Evet.
Kim hayrete vardı? Peygamberimiz dua ediyor. Ya Rabbi benim hayretimi artır. Ya Rabbi benim hayretimi artır. Ya Rabbi benim hayretimi artır. Şurada oturuyoruz. Önümüzde ver bakayım şu bardağı.
Buyur.
Bir bardak. Bardak her zaman gördüğümüz bardak. Bunu fark etmeden burada oturuyoruz. Bardağı fark etmiyoruz vahidçiyim.
Evet.
Bardağı elime alıyorum. Bardak estetik. Çok güzel bir şey. Geçen sene Edremit'te deniz kıyısında yürüyorduk. Çanakkale sahillerine yürüyorduk. Orada kumlar vardı. Silisler. Silis. Feldispatlar. Kum. İşte bunlardan oluşuyor. Onu ısıtıyorlar. Kum. Üzerine yürü kum. Bardak oluyor.
Bardak oluyor.
Sahillerde yürüdüğümüz kum içinde silisler, feldispatlar vesaireler ısıtılıyor. Cam işte o. Çanakkale sahillerinde ayağımız, çıplak ayağımızın bastığı kumlar şimdi elimizde ayağımızı bastığımız kum elimizi ağzımıza bardak götürüyoruz. Şapır şapır içiyoruz. Birdenbire Çanakkale, şehitler, orada yürüdüğümüz kumlar, cam fabrikası, silisyumun eritilişi, efendime söyleyeyim cam haline gelişi, şekillendirilişi, TRT binasına gelişi. Ben burada program yaparken önümde tatlı bir su ve şekli de çok güzel dizayn edilmiş. Hayran hayran. Bir Çanakkale'ye bakıyorum, bir bardağa, bir de içtiğim suya bakıyorum. Aklım duruyor. Bu bir bardağın öyküsü. Bu öyküyü biraz daha Paolo Coelho'nun o meşhur Simyacı adlı romanında yazdığı evet. gibi kendi hikayenizi yazın diyor ya. Kendi hikayemi acaba ben nasıl yazacağım? Şimdi bir bardağın hikayesini yazdım değil mi?
Evet.
Benim hikayem nasıl? Ben nereden geldim? Annem yemek yedi. Ta Fransa'dan gelen bir pasta vardı. Fransa'dan gelen içi onu vermiş. Babamla oturup onu yemişler. Adana'dan gelen domatesi yemişler. Gaziantep'ten gelen baklavadan iki lokma almışlar. Afyon Karahisar'daki seralarda yetişen biberlerden yemişler. Yerin altından çıkan bilmem ne madeninden meydana gelen maden suyundan içmişler. Bu vücutları oluşmuş annem babamın. Bak evet. Nerelerden başlıyor hikaye. Annemde babamda bu kan olmuş. Kandan meni olmuş. Testosteron, östrojen oluşmuş. Onlardan annemizde övülasyon olmuş. Babamızda meni oluşmuş. Evlenmişler. Ve dünyanın her tarafından gelen toplanmış bir bedenden toplama bir bedende tek bir kana oradan belli bir kimyasal dönüşüm, biyolojik dönüşüm ve orada zigot olarak annemin rahminde ben hayat bulmuşum. Ondan sonra dünya girmişim. Aradan yıllar geçmiş. İşte ihtiyar bir adam olmuşum. Şimdi kendime bakıyorum. İlk geldiğim yer dünyanın bir ucundan, öbür ucundan hala kendim de öyle. Dünyanın bir ucundan, öbür ucundan Kırgızistan'dan kavun kurusu geldi. Sabahleyin onu yedim mesela. Ta Kırgızistan'da, Bişkek'te kavun kurutmuşlar. Kış mevsiminde kuru kavun geldi. Sabahleyin onu iki tane aldım ağzıma yedim. Nereden? Tanrı Tien Shan dağlarının eteklerinde kurutulmuş yazın bal gibi tatlı o kavun. Şimdi soframda yiyorum.
Evet.
Bu beden onunla ayakta duruyor. Amerika'dan arkadaş bana çok güzel bir şey yiyecek getirmiş mesela. Oranın kuru çerezlerinden bir şey. Ondan da yedim mesela. Birisi Tanrı Tien Shan dağlarından 10 bin kilometre değil 8 bin kilometre. Amerika 10 bin, 20 bin kilometre uzaktan gelmiş. Şimdi bakıyorum. Bu maddesiz ha. İnsanın hakikatine doğru gidiş değil. Her yer hayret, farkındalık olmadığı için bu dünyayı hayal gibi yaşıyoruz. Böyle rüyada yaşıyor gibiyiz. Şu karşıdaki mazgalların, tahtanın, şu karşıdaki saatin, şu karşıdaki teknisyen arkadaşın, şu hoparlörün elimizdeki telefonun, çay içindeki tein maddesi, şeker, şeker kamışı, şeker pancarı, bu kromdan yapılmış çay kaşığı, bunlar hep hayret unsurları.
Evet, derin düşünmekle, tefekkür etmek lazım.
Hayretle eşyanın hakikatine ereceğim. Senürihim ayatina fil afak. Afakta meydana gelen bu hayret olayı içe yansıdığı an bu eşyanın hakikati bende çıkacak. O hakikat çıkınca ben bütün hakikatlerin hakikati olan insanım. Kendi hakikatime ve fi enfisihim hatta yetebeyyene lehum ennehula ondan sonra içimde hakkı bulacağım. İçimde hakkı bulunca enel hak deme hakkına sahip olurum. İnsanlar enel hak diyecek durumda değil. Daha afakta boğuşup duruyorlar. Enfüsten haberleri yok. Biraz zorlanınca enfüsü de inkar ediyorlar. Akıl, akıl, akıl diyor. Akıldan önce bir de enfüs var. Enfüsten sonra bir de el hak var. Ayet bu. Afak var, enfüs var, hak var.
Bir de hak var, evet.
Birinci basamakta herkes cebelleşip duruyor. Halbuki aşılması lazım. Akıl üstü gerçek hakikatler var. Oralara ulaşmak lazım. Ölüm işte bu faydayı sağlıyor.
Ölüm bu faydayı sağlıyor bize.
Burada
evet.
Yani birinci Ahmet'in bir ölümü var. Sultan birinci Ahmet'in bir ölümü var. Bunlar böyle yani TRT bunları filmatize etse ibretli şeyler bunlar. Bizi düşündürüyor.
Evet.
14. Osmanlı padişahı birinci Ahmet 14 yaşında tahta çıktı. Yani yeni akil bali olmuş ve tahta çıkıyor.
Evet.
Padişah oluyor. Ölüm tarihi 1620. Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri ile bir münasebeti var. Şeyhlik, müritlik ilişkisi var.
Evet.
Ve 14 yaşında tahta çıktı. 14 sene tahta kaldı. 28 yaşında öldü.
Genç yaşta vefat etti yani.
Çok zekiydi. Yumuşak huyluydu. Hamiyetli, gayretli bir insandı. Çalışkandı. Toplum böyle siroz hastalığı, aklını yitiriyor, frengi, şu, bu, neyse artık. İçkinin sosyal tahribini gördü ve içki yasağı koydu.
Evet.
Toplum sağlığını korumak üzere.
Toplum sağlığını korumak için.
Ve Sultanahmet Camisi diye İstanbul'da bildiğimiz o muazzam altı minareli cami, o camiyi yaptırdı.
Evet.
Cami yapılırken işçiler gayrete gelsin diye her hafta cami inşaatine gelerek Sultanahmet Camisi'ne, kendi camisine harç taşıdı sırtında.
Kendi de çalıştı yani.
Sırtında cami. Toprak taşıdı.
Evet.
Ateşli bir hastalıkla bir daha ayağa kalkamamak üzere yattığı yatakta hep bunları ve son günlerinin, son zamanının geldiğini düşünüyordu ki tam öleceği sırada Sultanahmet Camisi orada ezan-ı Muhammed'i okunmaya başladı. Namaz kılmak üzere hemen ayağa kalkmak istedi. Bitkindi, yorgundu. Başında Muallim-i Sultani yani kendi hocası Mustafa Efendi, aman efendim dedi. Devletli, padişahım ne oluyor dedi. Ezan okunuyor dedi. Hadi camiye gidelim de toprak taşıyalım dedi. Ve bunu söyledikten sonra son sözleri bu oldu. Ve cansız vücudu yere serildi, yatağa serildi kaldı. Öldü.
Allah'ın mescitlerini Allah'a inananlar imar eder. Evet, Allah mescit yaparken, cami yaparken birinci Ahmet, evet son nefesini vermiş.
Yani son nefeste bile hayır amel peşinde. Hayır vücut amel. Kalkacak hayır. Durumu yok. İnşaata yine gidelim, yine çalışalım. Hala içinde o aşk var. Ayağa kalkıyor, şöyle toparlanmaya, silkelenmeye çalışıyor.
Evet.
Ama son sözü camiye, yani bir sosyal hizmet kurumu, Allah'la buluşma yeri, kutsal bir mekan. Onun inşaatında ameli olarak çalışmaya gitmek istiyorum dedi ve öldü. Son sözü çalışmak oldu.
Evet.
ve Blue Mosque diye büyük bir hayranlıkla izlediğimiz o mescit, o cami, Allah'ın ibadet evi, Allah'a ibadet evi, bütün turistler tarafından İstanbul'da en çok ziyaret edilen mekan olarak anılıyor. Çünkü o mavinin melankolisi, Orta Asya'dan getirdiğimiz turkuaz mavisiyle ve ona yakın bir maviyle bezenmiş.
Evet.
Onun için mavi cami deniliyor. Cami kadar o maviye, gökyüzüne ve onun arkasındaki sonsuzluk insanda o duygu uyandırıyor o cami. Ve o sonsuzluk ölümdür biliyorsunuz. Orada insanlar o caminin turkuaz renkli o mavi şeylerine, vitraylarına baktıkları zaman orada Allah'ı ve ölümü hissediyorlar. Bütün turistler huzur duyuyor. Gidiyorum bakıyorum, turist yere yatıyor. Huzisi o renkli şeylere, kubbeye bakıyor.
Kubbeyi izliyor. Kubbeyi izliyor.
Sema, bakıyor, evet. Dünya seması, etrafındaki o mavilik, onu izliyor.
Hayranlıkla izliyorlar, evet.
Yatıyor yere, yattığı yerde izliyor.
Evet.
Mimarimiz bile zamansızlıkla, yani ölümle bağlantılı, estetize edilmiş. Evet. Mavi üzerinden Haçlılar, Avrupalılar 1250'li yıllara kadar mavi rengi bilmiyor ve kullanmıyorlardı. Ne zaman Anadolu'ya Haçlı seferleri Kuruzat düzenlediler.
Evet.
Mavi patlıcan morunu, turkuaz rengini, mavinin ölümün rengini Anadolu'da keşfettiler. 1250'li yıllardan sonraki yapılarında maviyi kullanmaya başladılar. Çünkü mavi ölümün rengi. Onlar hep kırmızı renk, erguvan rengi, Bizans'ın o siyasi rengi. Yani Ayasofya'nın rengi, erguvan rengi.
Evet.
Yani kırmızı, kızıl, sarı bu renkler. Onlar maviyi bilmiyorlardı. Bizden öğrendiler. Ölümün rengi. Gök. Allah. Sonsuzluk. Ölüm. Zamansızlık. İşte Sultanahmet'teki o maviler o zamansızlık duygusunu, o ölüm duygusunu bize çok güzel hissettiriyor.
Evet.
Bize çok güzel yansıtıyor. Turgut Cansever'in o mimariyle ilgili yapmış olduğu felsefi muhtevalı eserlerini okuduğumuz zaman o kadar güzel anlatıyor ki Turgut Cansever'in 5 tane mimariyle, mimari felsefesiyle ilgili, Osmanlı ile ilgili 5
evet.
tane kitabı var. Rahmetli babası da Türk Ocakları'nın kurucusudur. Dedesi de Beyoğlu Kadiri Mevlevi Kadirihane'nin zakir başısıdır. Öldü tabii Turgut Cansever Hoca.
Allah rahmet eylesin.
Bir dedelerimiz neler yapmış?
Yani Osmanlı bak, mimarisini öğrenmek için Turgut Cansever'i okumak lazım yani. Evet.
Bizimkiler ölmeden önce öldükleri evet. için Rabbimiz ne olur bizi buradan çıkarıp dünyaya geri gönder de daha önce yaptıklarımızın yerine salih ameller yapalım diye feryat ederler. Allah onlara der ki biz size bir ömür vermedik mi? Ve o ömür içerisinde düşünmeniz, o ömür içerisinde düşünmeniz, ibret almanız ve bir takım salih ameller yapmanız gerekmez miydi? Ve size dikkatli olun, bu zaman geçici, biz bir süre sonra öleceksiniz. Biraz çabuk davranın, salih ameller yapın, gidicisiniz, kalıcı değilsiniz. Ne yapıyorsunuz diye uyarıcı peygamberler gelmedi mi?
Geldi.
Zamanın geçici olduğunu bilmeyen insan var mı?
Yok.
Bilmeyen hiçbir insan, dinsiz de olsa, ateist de olsa, Allah yok da dese, bir gün öleceğim diyor.
Evet.
Bunu herkes söylüyor mu? Evet, bunu herkes söylüyor. Ama bu söylediğine Müslümanlar da dahil öleceğine inanmıyor. Nereden çıkarıyoruz bunu? Yaşama, life stilinden, yaşama biçiminden çıkarıyoruz. Ahirete yatırımı, dünya yaptığı yatırım yanında bir hiç. Hiç yatırım yapmıyor ahirete. Müslüman bile yapmıyor. Namazı namaz değil. Orucu oruç değil. Sadaka vermeyi bilmiyor. Cömert değil. Cimri. Onunla bununla kavga ediyor. Küsüşüyor. Misafir sevmiyor. Bizde işte bunlar hepsi var.
Evet.
Salih ameller. Biz bunlarla ayaktayız. Selçuklu 400. Osmanlı 622, 1000 senelik bir devlet kurduk biz. 1000 yıl. Arka planda işte bu zihniyet vardı. Dünya önce bir geçici. Onu bir bilelim. Geçiciyse her Osmanlı padişahı mutlaka bir cami yapmış. Her Osmanlı paşası mutlaka cami, medrese, tekke, şifahane yani hastane, efendim söyleyeyim okul, bir şeyler yapmışlar.
Aşevi.
Vesaire. Fakir yani. İmarethane, vakıflar.
Vakıflar yapmışlar.
Hiçbirisi yani. Zenginlerin Osmanlı'da boş durmamış. Niye? Ben öldükten sonra amel defterim açık kalsın diye.
Evet.
Amel defterim açık kalsın duygusu modern insanda, modern Müslümanda maalesef
evet,
yok.
Hocam. Allah razı olsun hocam. Ağzınıza sağlık. Kıymetli dinleyenler, hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Efendim bir programın daha sonuna geldik. Bir sonraki programda tekrar buluşmak ümidiyle. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hoşçakalın efendim.
Garipler Kervanı.